Ayrım 15 sayfa 127. İblisi öldür. Timur Soykan. Pislik şartının anlaşılması için bir boşluk bıraktıktan sonra devam etti. Şimdi ben Adem ile Nezihe evlatlarını, hatunlarını aldıktan sonra da güvenebiliyorum. Neden? Çünkü onlar da benimle aynı suça bulaştılar. Konuşsalar kendileri de yanacak. Zaten ötseler ailelerinin hiçbir zaman güvende olmayacağını da biliyorlar. Suç ortaklığı en güçlü zanktır demiş biri. Ne doğru söylemiş. Ama sen raporunu verdikten sonra yine pür ipaksın. Belki bir zaman sonra şimdiki zavallı halin kanına dokunacak. Düşüneceksin. Ailemi güvene alırım, intikam için saldırırım. Belki bir rehine olayı gördüğünde kanın kaynayacak. Evladını, torunlarını koruyabileceğini düşünecek kadar salak olacaksın. Yani müdür, senin anlayacağın suç ortağı değiliz ki ben sana güveneyim. Bir de polissin. Seni olmazsa Levent'i dürtecek şeytan. Neden yaptı bu adam bunları diye meraktan kuduracaksınız. Biliyor musun, neden yaşanıyor bunlar?
Bilmiyorum diye yanıt verdi Yusuf müdür.
İblis, iyi, sakın bilme diye tehdit ettikten sonra şimdi biz bu durumda ne yapacağız müdür? Ben nasıl güveneyim sana da bu sabileri bırakayım dedi.
Yusuf müdürün yemin billah ederek yalvarışı öyle bir kanıma dokundu ki aga, korkunç isteğine adım adım zekice ilerleyiş herifi daha ürkütücü yapıyordu.
Öyle yeminle namus sözüyle olmaz bu iş müdür. Biz suçla bağlanmalıyız birbirimize. Öyle güçlü zankla bağlanmalıyız ki ahirete kadar kopmayalım dedi.
İhtiyar Necmiyane'ye baktı. Koltuğun ucunda iki büklüm çaresizlik içinde kıvranıyordu kadıncağız.
Ne istiyorsun diye mırıldanırken pehlivan bedenini zor taşıyordu.
Cebimdeki mermiyi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü sıkıyordum.
İblis, getirin lan çocukları dediğinde hepimiz nefesimizi tuttuk. Gelin ayağı fırlamıştı. İkizlerin anne bağırışları duyuldu.
Meral, Muhammed, Yusuf, yavrularım diye çığlık attı.
Necmi ana yere dizlerinin üzerine düştü. Yusuf müdürün masanın üzerindeki elleri titriyordu. Çocukların ağlama sesleri arasında adamların tamam çıkarın götürün dediğini duyduk. Eziyetinin saldığı korkunun sindirilmesi için bıraktığı sessizlikten sonra dilinden zehir saçtı.
Şimdi çok iyi dinle müdür, pazarlığın sonuna geldik. Yarın öğlen ben haber kanalını açacağım ve bir rehine olayını göreceğim. Etrafın polislerce çevrilmiş, pazarlık yapıyor olacaksın.
Levent o sırada Emirgan'daki çam fıstığı meydanında bekleyecek. Not edin bak, unutmayın. Emirgan çam fıstığı meydanında. Adamlarım çocukları saat 14'te oraya getirecek. Bak bu kadar adilim. Çocukları görecek komiser. Sen rehineye sıkacaksın, öldüreceksin. Ben emin olduktan sonra adamlarıma çocukları Levent'e vermesini söyleyeceğim. Ama ortalıkta bir tezgah, bir pusu görür, hissedersem her şey biter, harbiden biter. Necmiyane'ye baktım. O anki yüzü hala gözlerimin önünde. Bütün kırışıklıkları seyrelmiş, kaşları, dudakları acıyla sarkmışken ela gözleri şefkatle bakıyordu Yusuf müdüre. Fatih iki büklüm çaresizliğe gömülmüştü. Babasından çocukları için kendini feda etmesini istemeyecek kadar zayıftı. Gelin hiddetle bakıyordu suçladığı kayınpederine. Bizim ihtiyar kalın tıknaz parmaklarını alnına sapladı. Orospu çocuğu, sana 5 dakika müddet, iyi düşün, arayacağım diyerek telefonu kapattı. Kurbanının kararından emin olmasını isteyecek kadar zekiydi. O 5 dakika sanki 5 saatti. Kocaman yumruklarını masanın üzerine koymuş, mermer heykel kadar hareketsiz duruyordu Yusuf müdür. Torunları için hayatını verecek güce sahipti de elini bir masumun kanına bulayacak vicdansızlığı, bu kalleşlere teslim olacak onursuzluğu kabullenecek miydi? Sessizliğin içinde sadece Necmiye ana dualarını mırıldanıyor, İblis, bu iblis diyordu. Düşmanımızın adını o an koymuştu. Konuşmaya korkuyordum, susmaya dayanamadım.
Çocukları bırakacağından emin olamayız, garantiye almalıyız.
Gelin nefretle bana bak, sen kimsin, evimizde ne işin var, oğullarımın canı için pazarlık mı yapacaksın diye avızı çıktığı kadar bağırdı. Oysa ben onun evlatlarını düşünüyordum.
Necmiye Ana buruşmuş, damarları şişmiş eliyle yüzünü kapatmıştı. Telefon yeniden çaldığında Meral koşulsuz teslimiyet isteyen korkuya kapılmıştı.
''Evlatlarım için yalvarıyorum baba.''
Ayza'yı kaldırıp hoparlörün tuşuna bastım. Yusuf müdürün göründüğünden çok zayıf olduğunu sanıyordum ama şart koşacak kadar güçlüydü. Ben tetiği çekmeden önce çocukları bırakacağından emin olmam lazım. Emirgan'da ikizlerden birini Levent'e vereceksin. Bunun haberi bana geldikten sonra istediğini yapacağım. Diğer ikizi vereceksin, bir daha da aileme yaklaşmayacaksın. Çatallı sesiyle pis bir kahkaha atıp ''Vay, pazarlığı öğreniyorsun müdür!'' diye alay etti iblis. Bir müddet sessizlikle eziyet ettikten sonra ''Haydi bakalım öyle olsun, ama anladın değil mi? Bütün bunlar bittikten sonra üzerime gelirseniz bütün anlaşma bozulur. O zaman ailen hiçbir zaman güvende olmaz.'' dedi. En geç saat 14'te televizyondan rehine olayını duyacağım diye başlayıp şartları bir bir hatırlattıktan sonra telefonu kapattı. Koltuğun ucunda ileri geri salındıktan sonra yaptığımız pazarlığın haklılığını idrak etti Meral, sustu. İkizleri getirenlerin kafasına sıkıp çocukları kurtarmanın hayallerini kuruyordum. Yapabilirdim, cesaretim vardı. Ama Yusuf müdürün Necmi Ana'nın onayı olmadan bütün hayatlarını zindan edecek hamleyi yapacak kadar değil. Hem hayatını hem ahiretini torunları için feda eden ihtiyar adama ne denilirdi ki? Herkes sustu. O gelinine bakıp şefkatle konuştu. ''Kızım, onlar benim de evlatlarım. Gözümü kırpmadan canımı veririm. Onlar için ne yapılması icap ediyorsa yapacağım.'' Genç kadın zincirinden boşanmışçasına ağlarken Yusuf müdürün gözleri ıslandı. ''Namazımı kılayım.'' diyerek kalktı. Salondan çıkarken önüne gelen devirecek bir pehlivan kadar heybetli göründü gözüme. Karısı da ona yakışacak mertlikle sıyrıldı kederinden. Havlusunu, seccadesini hazırlamak için peşinden gitti. Fatih karısını ''biraz odada uzan.'' diyerek içeriye götürdü. Penceredeki buğuyu silip sokağa baktım. Evi izlediklerinden emindim. Sokağın sonunda caddenin köşesinde park etmiş siyah arabanın üzerinde egzozunun dumanı dalgalanıyordu. Aşağıdakileri suratlarını parçalayarak konuşturmanın fantazilerini kuruyordu. Bütün bunları neden yaptıklarını bilmemek korkuyu da nefreti de büyütüyordu. İşte tam o an tam zamanda cep telefonum çaldı. Kibar konuşan ince sesli adamı önce tanıyamadım. Mobese'deki çömez Özcan. Komiserim diyerek tekmil verdikten sonra anlattı. Şahsın izini kameralardan buldum. Beyoğlu tepe başındaki The Marmara Oteli'ne gitti. Son 3 günlük kayıtları da izledim. Hala orada kalıyor. Her gün sabah 10 sularında çıkıyor. Akşam 21 ile 23 arasında otele dönüyor. Pokerde de böyle olur. Elleştir bir kağıt açılır masaya, saniyesinde ortamda güller açar. Çaresizlikten büyük bir kozla çıktığımı hissediyordum ama heyecandan düşünemiyordum. Özcan'a aferin, çok önemli bir iş yaptın dedim. Ne planladığımı bilmeden emrettim. Otelin önündeki kamerayı anlık takip etmeni istiyorum. Akşam oraya geldiğinde bana haber vereceksin. Bu çok ama çok önemli, sakın kaçırma. Takdir edilmekten çok mesuttu taze polis. Emredersiniz derken sesindeki acemi şevk güven veriyordu. Birkaç dakika sonra yeniden telefon çaldı. Bu kez hacker arıyordu. Adem Alacan'ın da bilgisayarına girdiğini, Nezih'teki gibi bir fotoğrafı olduğunu anlattı. İki ihtiyar namazdan döndüğünde kadere teslim olmuş uysallıktaydı. Bakışları kederle kısılmış kadın acısına direniyordu. Yusuf müdür gücünü toplamıştı. Benim çok iyi bir planım vardı, onları anlatmak için sabırsızlanıyordum. Sekizinci bölüm, Necmiye Demir. Cesaretten daha ağırdır korkaklığın vebali. Kendime şaşırıyorum. Evlatçıklarım katillerin elinde ne haldeler bilmezken nasıl nefes alıyorum diye. Derdi kaderimize yazan Rabbim dayanma gücünü de veriyor. Taşa versen dayanmaz bu acıya. Yusuf Bey'e dert olmamak için canımla direndim. Sabah onları dualarla uğurlarken damarlarımda kan, yüreğimde can kalmamıştı. Kapıyı kapattım, dizlerimin üzerine devrildim. Oğlan kaldırdı, kanepeye götürdü, gelin yüzüme bile bakmadı. Yusuf Bey, bu iblisten her şey beklenir, evde durmayacaksınız demişti. Onlar gittikten yarım saat sonra evden çıktık. Almanya'daki bir müvekkillerinin davalık dairesinin anahtarı oğlumdaymış, buraya, elin evine sığındık. Ben hemen televizyonda haber kanalını açtırıp karşısına oturdum. Gelin diğer odaya geçti. Yüzümü görmek istemez bilirim. Benim gözüm kulağım televizyonda. Bir yandan bin yıldır bu acının içindeymiş gibi hissederim. Bir yandan bir gün öncesi mutlu günleri özlerim. Fatih de 2 saat önce gitti. İnşallah evlatlarımızdan birini alınca buraya getirecek. Dün yatsıyı kılarken Allah'ımın nimeti aklım çalıştı. Yusuf Bey bir masumun kanına girip ahiretini yakmadan, torunlarımıza zarar gelmeden buradan kurtulmanın yolu vardı. Kendimi feda edebilirdim yavrularım için. Umut doldu içime. Salona döndüğümüzde deli oğlan yine yerinde duramıyor, dolanıyordu. O konuşacakken susturdum. Adamım beni bilir, sözümün önemini anlamıştı. Gözlerimin içine baktı. 35 yıl geçti beraber. Bir tek gözlerimiz değişmedi. Onlar ilk günden beri taze kaldı. Ona ikna etmek için yalvardım. Bir yanımda sen varsın, bir yanımda torunlarım, Muhammed ile Yusuf. Hanginize yanayım? Ben çaresiz, azaptayım. Biliyorum onlar için gözünü kırpmadan canını verirsin. Beni bunu seyretmeye mi koyacaksın? Bir ömür seninle hak yolunda yürümüşüm, beni ardında mı bırakacaksın? Bırakacaksan niye yaşandı bu 2 ömür? Sana yalvarıyorum. İblisin istediği rehinen ben olayım. Ben seninle doğdum, yavrularımız için ben canımı vereyim. Hiddetlenmedi, şefkatle baktı. Asla ikna olmayacağını görüyordum yüzünde. Etrafımızda dolanan deli oğlan başka bir yol var diye girdi aramıza. Farenin kaldığı oteli bildiğini söyledi. Mavi gözlerinde, küçük ağzındaki intikam arzusu korkutucuydu. Evlatlarımın hayatıyla kumar oynamanın fikri bile katlanılmazdı. Ama Yusuf Bey ona dönmüştü, dinliyordu. Farenin yerini nasıl tespit ettiğini anlattı. Yüzümde hırçın şevkle konuştu. Onu tespit ettiğimizi bilmiyorlar. Her gün sabah 10 sularında otelden çıkıyor, oradan alacağız. Ali Beyköy'de daha önce kaldığım bir ev var. Oradaki bodruma götüreceğiz. Bir hafta önce işim düştü oralara. Gidip baktım, boş duruyor. Öyle hemen operasyon çekilemeyecek bir izbe. Önce konuşturacağız, kaydedeceğiz. Bir masumun katlinden bizi kurtarmayı vaat ettiği için dinliyordum. O daha fazlası olduğunu söyledi. Sen rehin aldığında iblis adamın elinde olduğunu bilmeyecek. İkizlerden birini almış olacağım. Elimizde videoya kaydettiğimiz itiraflar olacak. İtiraf kaydı karşılığında diğer çocuğu da alacağız. Söylediklerini düşünmeye korkuyordum. Hayır hayır diye mırıldandığımı sonradan fark ettim. Yanlış bir karar, bir hata yavrularımızın hayatına mal olurdu. Bu vebalin düşüncesi kanımı zifte çeviriyor, yaşlı bedenim çürüyordu. İblisin korkunç sesi kulaklarımda uğulduyordu. Onun emrettiğini yapmak kaderimize razı olmaktı. Teslim olmak dışında hiçbir şeye gücüm yoktu. Komiser çocukların anası babası işitmesin diye fısıltıyla anlatıyordu planını. Yusuf Bey düşüncelere dalmıştı, ürperdim. Konuşurken ince parmaklarını örümcek ayakları gibi oynatan Levent'ten nefret ettim. Onun riske ettiği ne vardı ki? Günah yuvalarında alkol, kumar, zinayla hayatını ziyan eden serserinin ipiyle karanlık kuyulara mı inecektik? Kocamda bunu yapacak cesareti görünce dizlerimin bağı çözüldü. Karanlık boşluğa tepe taklak yuvarlanıyordum. Yusuf Bey, o herifin yanında hiç kimseyi görmüş mü diye sorduğunda koltuğun koluna tırnaklarımı saplamıştım. Levent'in ıslak ağzı avını ağına düşürmüş bir hayvanın şevkiyle kıpırdadı. Hayır, yalnızmış. Oradan onu temiz alırsak plan işler. En önemli yer orası. Yapamayacağımızı görürsek diğer şık için vaktimiz olacak. Sus diye avazım çıktığı kadar bağırmak istemiştim. O an Yusuf Bey gözlerimin içine baktı. Hala düşünebilecek gücüm olduğunu zannediyordu. Ben aczimden mahcuptum. Ne bir fikrim vardı ne de tek kelime edecek cesaretim. O felaketlere uğramış insanların hayatları yazılı pembe kapaklı dosyalar, önümüzde ahkam kestiğimiz zamanlar geldi aklıma. Şimdi biz de öyle bir dosyanın içindeki kurbanlar olacaktık yavrularımızla beraber. Yemek yer, kahvelerimizi içerken ölümlerini, cinayetlerini, ıstıraplarını konuştuğumuz insanların beddualarıydı belki de bizi bu hallere düşüren. Ölülerin geçmişini ipucu bulmak için eşelerken aldığım keyfi itiraf ettim. Kendi azabım olunca fikir yürütmeye bile korkan halimden tiksindim. Dirayete bu utançla mı kavuştum? Allah'a biraz güç için yalvardığım dualarla mı? Bilmiyorum. Tek hatırladığım aklımda bir sesin korkaklığın vebali cesaretinkinden ağır olacak dedi. Ruhum içimde hala yaprak gibi titriyor, yaşlı bedenimi zor taşıyordu. Ama Yusuf Bey'e yanında olduğumu, sorumluluğu paylaşacağımı gösterebildim. Sabaha kadar vaktimiz var, enine boyuna düşünelim. Yusuf Bey'in gözlerinde keder kaldı da yalnızlık silindi. Yüzünde bilmediğim bir çizgi var mı ki kelimelere gerek kalsın? Gamzesi azıcık göründü, dudaklarının ucu derinleşti, aldı daha da kırışıp kaşları yay gibi gerildi. Biliyorum ne canı ne ahireti umurunda, ailesi için kendini yakar. Ağzından çıkan her söz ruhundaki teslimiyete direniyordu. Ben onun dediklerini yaptığımda çocukları bırakacağını bilsem bir saniye düşünmeyeceğim. Ama biliyorum çocukların birini bırakacak, diğerini asla vermeyecek. Çünkü onun başka kurtuluşu yok, bunu bilecek kadar zeki. Vakur, heybetli, kendinden emin görünen adamımın yüreğinde kim bilir ne fırtınalar esiyordu. Çünkü bilirim o göründüğü kadar kuvvetli değildir. Lakin cesurdu işte. Vicdan azaplarının en büyüğünü göze alıp saldırmayı düşünüyordu. Konuşurken kendini de ikna ediyordu deli oğlanın planına. Adem ile Nezih onların avıydı. Tetiği çektirdikten sonra avuçlarının içindeydiler ama biz öyle değiliz. Onları yakaladık. O biliyor, ben hapse de düşsem, mezara da girsem hiç güvende olmayacak. Çocukları güvene aldıktan sonra devletin gücüyle peşlerine düşülecek. Bunun için ikizlerin birinin sigortası olarak elinde kalacağı bir plan yaptı. Bundan eminim. Beni öldürseler plana tamam diyecek, dünyanın en korkunç vebalini sırtlanacak gücüm yoktu. Bunu yapabilecek olan kocama kızıyor, acıyor, minnet duyuyor, hayran oluyordum. Bir an çocuklardan birini almaya razı olmak yattı puslu zihnime. Yusuf Bey, sana yalvarıyorum, ben kendimi feda edeyim, bir evladımız dönsün yuvamıza diyecektim. Çok şükür zayıf ruhumu susturdum da felaketin içinde dik durmaya çabalayan beyime dert olmadım. Salonda sessizliğe gömülmüşken torunların ikisini birden kurtarmak için tek şansımız olduğunu anladım. Bugünden sonra böyle bir fırsat kalmayacaktı. Bir daha asla yavrumuzun canının korkusuyla onlara yaklaşamayacaktık. Ne kadar sonra bilmiyorum. Korkunç uğultu azalmıştı kulaklarımda. Her biri kalbime, tenime, kızgın iğne uçları saplayan hislerin telaşı durulmuştu. O zaman fark ettim, ruhumdaki zayıflığı gizlemeyi başarmışım. Beyim de, Levent de benden bir söz, planlarına bir onay bekliyordu hala. Bizim derdimiz içinde kuduran, yerinde duramayan deli oğlana ettiğim haksızlıktan utandım. Yusuf Bey'in bana kaçamak bakışları içimi yaktı. Belki de bu kabustan çıkmak için Allah'ın lütfu bir fırsat vardı. Fatih ile gelininin bulundukları odayı başımla işaret edeyim. Tamam ama önce onlara soralım, kabul etmezlerse yapmayalım dedim. Yusuf Bey gözlerini yavaşça yumup devasa sorumluluğunda ortak olduğum için minnetini gösterdi. Zaten yerinde duramayan Levent salonda dolanıp zırt pırt pencereden dışarı bakıyordu. Katillerin evi izlediği hiç aklıma gelmemişti. O korku ihtiyar kalbimi yerinden söktü. Yusuf Bey kocaman yumruklarını ovuyor, Fatih ile Meral'e planı nasıl anlatacağını tartıp biçiyordu. Derin bir nefesle doğrulup gözlerimin içine bakarken oğlumuza seslendi. Gelin ayakta zor duruyordu. Bembeyaz suratındaki kızarmış gözlerinde, kurumuş dudaklarında bizden nefreti okunuyordu. Kayınbabasının karşısına oturduğunda parmaklarını birbirine geçirdi. Söyleneceklerden korkuyor, merakı içini yakıyordu. Kendine acıyıp kederimize tuz biber ekecek bencillikteydi. Suçlayıcı hali çok zalimdi. Bunun için anlatmaya zor başladı Yusuf Bey. Fatih'e bakıp konuştu. Önce şunu bilin. Ben evlatlarım için canımı da veririm, can da alırım. Mesele yavrularımız için en doğrusunu yapmak. Biz dedeyiz, nineyiz. Tabii hakkımız, sözümüz var. Ama ananın babanın sözü hepimizin üstünde. Ben size fikrimi anlatacağım, kararı siz vereceksiniz. Ne dersiniz onu yapacağım.
Meral'in yüzünde merak, korku, acı hepsi silindi de geriye o iğrenç şüphe, hiddet kaldı. Yusuf Bey'e kendisini düşündüğü ithamıyla, öfkeyle bakıyordu. Beyim de gördü bunu, biliyorum. İftira içini yaktı. Daha da kırışmış dudakları kıpırdadı. İkizlerin sadece birini bırakacaklarını en doğru sözlerle anlattı. Yavrum taş kesilmişti. Gelin ellerini karnına bastırmış, ileri geri sallanıyordu. Kendimden biliyordum, acıdan, korkudan bitaptı. Kaç kez hayır diye mırıldandı, belki ikisini de bırakırlar derken kendisi de inanmıyordu. Bu kez yalvararak baktı kayınbabasına. Ben onu kahrını göze alamayacağı bir karara sürüklediğimizi düşünüp pişman olmuştum ama başka yolu yoktu. Yusuf Bey geniş omzunun ardını başıyla işaret edip Levent'in iblisin adamının yerini tespit ettiğini söyledi. Planı anlatırken kendinden emin görünecek mertlikteydi. Bir yandan koltuğun ucunda ileri geri sallanan gelin öfkeyle doğruldu. Aynı benim gibi içine salınan korkunun acısını Levent'e yükledi. Titreyen elini ona doğru sallarken ''Bunun ne işi var aile bizde? Onun kaybedeceği ne var ki?'' diye bağırdı. Tırnaklarını bacaklarına saplarken gözlerini Yusuf Bey'in üzerine dikti. Ağzında tiksintiydi. ''Siz yaptınız, bu işleri başımıza siz açtınız.'' diye zehrini kustu. Öfkeyi yıllardır görmemiştim beyimin yüzünde. Bana yabancı bir adam gibi geldi.
Haddini bil diye kükredi. Evladım bileğinden kavradı karısını zayıf sesiyle. Sus Meral, odaya git dedi.
Ben o an anladım. İnsan yaşlandıkça yavrusunun anası babası olmasına muhtaç oluyor. Karısı gittikten sonra konuştu oğlum.
Ne dediğini bilmiyor.
Karısıyla konuşacağını, karar vereceklerini söyledi. Bana da babasına da kuvvet oldu. Ağlamamak için bana sarılıp teselli etmeye çalışmadı. Odanın kapısını açtığında Meral'in haykırışını sos diye bağırarak susturdu. Zaman akmadı o kederli sessizliğimiz içinde. Yusuf Bey'in başına geleceklerden korktum. Planda çıkacak aksiliklerin endişelerinde telaşlara kapıldım. Dünyanın bütün kötü hisleri sırayla çöktü ruhuma. Kendime, kocama, oğluma, geline, torunlarıma acımaktan harap oldum. Levent'in elem dolu gözleri hep üzerimdeydi. Gelin neler söylemişti de gıkını çıkarmamıştı çocukcağız. 15. ayrımın sonu. Sayfa 136.